Donanım Haber'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Öza.
Ben Mesut Çevik.
Bu videomuzda Android tarafındaki en güncel tabletlerden birisi olan Samsung'un Galaxy Tab S2 modelini inceleyeceğiz.
En güncel diyoruz, aslında tablet tabii ki güncel değil, yani çok yeni bir cihaz değil ama şöyle bir durum var, çok fazla tablet çıkmadı. Bu da en güçlülerden bir tanesi olduğu için halen güncelliğini koruyor.
Aynen öyle, tablet bilgisayar tarafı akıllı telefon dünyası gibi değil. Bir tablet bilgisayarı aldıktan sonra uzun süreler boyunca kullanabiliyorsun. Çünkü tableti telefon gibi çok sık aralıklarla yanına taşımıyorsun ya da aynı oranda eline almayabiliyorsun. Apple tarafı bile biliyorsun, iPad Air tarafını geçtiğimiz sene güncelleme tarafında değil. Çünkü piyasa daraldığı için, pazar payı küçüldüğü için, pazardaki satış adetleri küçüldüğü için genelde üreticiler iyi bir model çıkardıktan sonra bir süredir biraz bekleme moduna girmiş durumdalar. Dolayısıyla Galaxy Tab S2 dün lanse edilen bir cihaz olmasa bile bugün Android tarafında hala belki de en alınması cihazların başında geliyor.
Öyle gerçekten. İsterseniz Tab S2'den önce Tab S ailesini hatırlayalım. Çünkü Tab S ailesinin tablet pazarına, Android tablet pazarına kattıkları bazı şeyler vardı. Neydi bunlar? İki tane aynı ailede ürün gördük. Bir tanesi 10.5 inç ekrana sahipti, bir tanesi 8.4 inç ekrana sahipti ama bu iki tablette performans anlamında aynı şeyi vaat ediyorlardı. Aynı donanımları içeriyorlardı. Ha, pil farkı, boyut farkı vardı evet ama kullanıcıya boyut seçme hakkı tanındı. Dendi ki büyük tablet istiyorsan yine hızlı bir büyük tablet al, küçük tablet istiyorsan yine hızlı ama küçük bir tablet al. Tab S2'de de aynı anlayış devam ediyor ama bu sefer ailenin iki üyesi de biraz küçülmüş.
Esasında biraz daha iPad ailesine boyut anlamında yakın bir ürün gamı haline dönüşmüş diyebiliriz. Çünkü 10.5 inçlik model 9.7 inç indirgenmiş durumda ki şu an zaten inceleme konumuz olan model de 9.7 inçlik bir model. Aynı zamanda geçtiğimiz sene 8.4 inç olan küçük kardeşi bu sene yeni modelde 8 inç indirgenmiş durumda. Dolayısıyla ailenin en büyüğüne sahibiz ve boyut olarak bakıldığı zaman iPad Air 2 ile birebir örtüşen bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz ekran boyut anlamında.
Cihazın teknik özelliklerini hızlıca geride bırakmak istersek eğer şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Cihazın donanımı Note 4'ün donanımıyla çok benzer, performansları da aynı.
Evet, esasında 9.7 inçlik bir Note 4 gibi konuşmak çok yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki Galaxy Tab S2 Note 4'ten sonra çıkan bir cihaz olduğu için donanıma uygun yazılım optimizasyon noktasında belli farklar söz konusu ama işin arka planındaki tüm donanımsal bileşenler büyük oranda benzer. Çünkü Tab S2'nin merkezinde yine Note 4'te gördüğünüz Exynos 5433 işlemcisi var ki bu 8 çekirdekli bir işlemci. 4 tane büyük A57, 4 tane küçük A53 çekirdeğimiz var. Bunlar büyükler 1.9 GHz'de, küçükler ise 1.3 GHz'de çalışıyor ve Mali T760'ın 6 çekirdekli versiyonu var grafik işlemci tarafında. O da aşağı yukarı 700 MHz'de çalışıyor. Şunu söylemek lazım Mesut. Note 4'ün en büyük handikapı donanım olarak 64 bit uyumlu bir işlemciye sahip olmasına rağmen yazılım seviyesinde bunun 32 bitle sınırlandırılmış olmasıydı. Aynı durum ne yazık ki Tab S2 için de geçerli. Yani üzerindeki yazılım teknik olarak 64 biti koşturabilecek düzeyde olmasına rağmen donanım tarafında maalesef bu cihazda 32 bite sınırlandırılmış durumda. Belki ileride Android 6.0 güncellemesi alırsa o tarafta bir güncelleme söz konusu olabilir ama şu anda bu cihaz kutudan çıktığı hali itibariyle 32 bit çalışıyor.
Tavsiyede beni benden alan olay AMOLED ekranda. 10.5 inçlik 2K AMOLED ekrana bakmak gerçekten büyük keyifti. Tab S2'de de bunu devam ettiriyorlar ama tabii 10.5 inç olarak değil 9.7 inç olarak.
Evet, çözünürlük tarafında yine yüksek çözünürlüklü ekranlarımız var. Süper AMOLED ekran panel kullanıldığını görmekte. Eski Samsung zaten her yeni jenerasyonu panelin üzerine koyuyor. Birazdan ekran performansına değiniriz zaten. Yeniden renk üretimi, parlaklık ve keskinlik anlamında gerçekten bir tablette kullanılabilecek belki de en başarılı ekrana sahip olduğunu görmekteyiz.
Bu da film izlemek için en iyi tablet yapıyor.
Aynen öyle. Boyut anlamında da aslında taşınabilirliğe yatkın bir yapısı olduğu için özellikle fiziksel ölçüleri itibariyle gerçekten yanına bir film izleme aleti olarak da taşıyabilirsin bu tableti. 2048'e 1536 gibi bir çözünürlüğümüz var. Burada Mali T760'ın 6 çekirdekli konfigürasyonu olduğu için oyunlarda da zaten çok büyük oranda sorun yaşamıyoruz. Yine oyun performansına değiniriz bu noktada. Gerçekten bakıldığı zaman donanım olarak çok dengeli bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Tablet tarafında zaten evet Snapdragon 810'lu bazı cihazların çıkışına tanık olduk ama hem saf performans olarak Exynos 5433 onlardan daha geri kalan bir platform değil hem de ısı sorunu yaşamadığı için en yüksek performansını uzun süre sürdürebildiğinden ötürü örneğin Snapdragon 810 herhangi bir tabletten aslında teknik olarak daha güçlü bir cihazla karşı karşıyayız.
Parmak izi okuyucusunda da yine bir güncellemeye sahibiz. Artık daha kolay kullanılan bir parmak izi okuyucusuyla beraber gelmekte tablet. Kapasitif butonlarımız devam ediyor ve ortada fiziksel tuşa sahibiz. Aslında parmak izi okuyucusu yine aynı zamanda bir eve dönüş butonu.
Aynen öyle. Sadece parmak izi okuyucu tarafından şöyle bir sıkıntı söz konusu. Samsung'lardan alışılageldiği üzere Home butonu dediğimiz fiziksel butonun üzerine parmak izi okuyucumuz var ama büyük bir cihazı olduğu için şöyle tek elini alıp okutmak istersen biraz zorluk yaşayabiliyorsun. İster istemez bir elini tutup diğer elini parmağını dokundurman okutman gerekiyor ama hız konusunda ve parmak izini algılama konusunda bugünün modern parmak izi okuyucuya sahip Samsung cihazlarından herhangi bir geri kalır yönü yok. Tanımlamayı yaptıktan sonra dokunduğunuzdan itibariyle tablet uyanabiliyor ama tabii şöyle bir durum söz konusu. Tabletin uyanmasında tabii cihaz uyku modunun dışındayken, aktif çalışırken dokundurduğunda açılıyor ama uyku modundayken uyandırmak istersen eğer basılı tutman gerekiyor. Yani çift kademeli bir parmak izi okuyucumuz var. Bu yine Samsung tarafında gördüğümüz bir unsur.
Kötü değil, hızlı çalışıyor.
Kötü değil ama tabii sektör biliyorsun dokunduğu anda uyansın ve hemen çalışma moduna geçsin şeklindeki parmak izi sensörlerine doğru gidiyor. Belki de bir sonraki jenerasyonda Samsung'da o sensörlere geçiş yapacaktır.
Kameradan da biraz bahsedelim. Zira cihazın üstündeki kamera belki de bir tablette bulabileceğiniz en iyisi.
Kamera tarafına bakıldığında Mesut, geçtiğimiz senenin tabletlerindeki kamera paketinin aşağı yukarı aynı olduğunu görmekteyiz. 2.1 megapiksellik bir ön kameramız var Samsung sensör kullanan. Arka tarafta ise 8 megapiksellik bir sensörümüz var. Burada 1.12 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan 1/4 inç büyüklüğünde sensörün olduğunu görmekteyiz kamera tarafında arka tarafta. Bu günümüz modern akıllı telefonlarıyla kıyasladığımız zaman örneğin Samsung Galaxy S6 ailesinde alalım neredeyse 1/2.5 inç civarında bir sensör büyüklüğü söz konusu. Burada hani 2.5'ten 4'e zaten hani rakam büyüdüğünde sensör büyüyormuş gibi düşünmemek lazım. Oransal bir şeyden bahsettiğimiz için küçüldükçe büyüyesi aslında. Aradaki fark da yine bazılarında rakamsal bazı küçük gelebilir ama sensör ciddi anlamda büyümüş oluyor. Dolayısıyla modern telefonlarla kıyasladığımız zaman kamera sensörü çok büyük olmasa bile tabletler tarafında kıyasladığımız zaman kendi çapına etkili bir sensöre sahip olduğunu söyleyebilirim. Kamera performansı için de belki şu yorum yapmak lazım. F1.9 diyaframla birlikte Mesut gerek iyi ışık koşullarında gerekse düşük ışık koşullarında kendi sınıfı için iyi performans verdiğini söyleyebilirim. Üstelik bu tabletin kamerası, arka kamerası 2K çözünürlüğünde video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Tabii 2K'yı açtığımız zaman elektronik stabilizasyon devre dışı kalıyor ama yüksek çözünürlükte video kaydı elde etmek isteyenler için hiç fena değil. Sadece kronik bir sorun olarak şunu söyleyebiliriz. Pek çok tablette olduğu gibi bu tablette de flash yok. Hani çok düşük ışıklı ortamda video ya da fotoğraf çekmek istersen orada belki telefonun flaşını aydınlatıcı unsur olarak kullanman gerekebilir. Çünkü dediğim gibi kendi üzerinde böyle bir destekleyici donanım bulunmuyor.
Cihazın arayüzüne baktığımızda ise aslında Samsung'un alıştığımız bir arayüzü var. Eğer aynen. Tab-S kullandıysanız Tab-S 2'ye geçtiğinizde hiç yabancılık hissetmeyeceksiniz. Zaten herhangi bir Samsung telefona sahipseniz herhangi bir Samsung cihazı da çok daha rahat kullanabiliyorsunuz.
Yani eğer aşinaysanız Touch Wiz arayüzünde bunda da çok özel ya da tablete has çok ciddi bir değişiklik söz konusu değil. 5.0.1 işletim sistemine geldiğini söylemiştik Android 5.0.1. Tabii ki Samsung'un en güncel arayüzünü yansıtmıyor ama kullanması kolay. Yüksek 3 GB DDR3 bellekle beraber yüksek performanslı işlemci de kattığınız zaman zaten çok performans anlamında herhangi bir ciddi sorun yok.
Tab-S'ye göre bayağı bir gelişme var.
Tabii Tab-S'ye göre. Tab-S çünkü ilk çıktığı zamanlarda biliyorsun biraz ıkınıyordu maalesef evet. O arayüzlerinde ama daha
sonrasında güncellemeyle biraz toparladılar ama hala da böyle değil.
Aynen. Bu tablet daha iyi donanımla birlikte o donanım üzerine daha iyi optimize edilmiş firmware sürücüler sayesinde daha optimize çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Tabii ki TouchWiz arayüzünün en vurucu özelliklerinden birisi aynı anda iki uygulama çalıştırma söz konusu 9.7 inç büyük bir ekran söz olduğunda daha etkili çalışıyor. Evet. Yani ekranı ikiye bölerek üst tarafta video izlerken alt tarafta örneğin tarayıcıda bir şeyler okumak söz konusu olabilir. Ha bu tablette Note 4'ten ve modern Samsung telefonlardan farklı olarak ekranı ikiye böldüğümüz zaman bazı uygulamalar ilk hassasiyet noktasında, ilk tepkide biraz sıkışabiliyorlar. O da belki bir yazılım güncellemesiyle toparlanabilir ama çok rahatsızlık edici bir durum olmadığını söyleyebilirim. Yine herhangi bir uygulamayı sağdan tutup aşağı çektiğimiz zaman da yine tek el kullanıma uygun bir şekilde optimize edebiliyoruz. Eğer böyle bir ihtiyaç söz konusu olursa. Genel olarak yazılımın etkili çalıştığını söyleyebilirim. Tabii ki yazılım tarafında internet tarayıcısının performansı da büyük önem taşıyor
evet,
ama.
Evet ve Samsung tarayıcının orada performansı tartışılmaz.
Yani burada hem Samsung'un kendi tarayıcısı var hem de isterse Chrome da yine standart olarak geliyor tablet üzerinde. Aynı anda birden fazla sekme açtığınız zaman sekmeden sekmeye geçişte de sayfanın yeniden yüklenmesi noktasında herhangi bir ciddi bekleme süresinde neden olmuyor. Bunu da söyleyebiliriz. Zaten tablette büyük olduğu için tek seferde 9.7 inçe görebildiğin özellikle internette gezerken alan genişlediği için çok fazla scroll yapma ihtiyacı duymuyorsun sayfanın yapısına göre.
Çoklu ortam içeriği görüntülemek de çok keyifli. Başta söyledik ama burada bir daha belirtelim. Gerçekten çok keyifli. Hoparlörü de işinizi görüyor.
Hoparlör kesinlikle işi görüyor musun? Bir tablet için konuşmak gerekirse tabii ki bugüne kadar bir telefon dünyasında olduğu kadar çok tablet incelemedik. O kadar çok tablet dilimizin altına gelmiyor. Ha, bazen ofiste bazı tabletler geliyor şu 200-300 dolarında. Onları biz incelemek istemiyoruz çünkü yanlış yönlendirme olmasın diye. Bu benim kullandığım tabletler arasında ses kalitesi Android tarafındaki en iyisi ama orada maalesef iPad gibi çok güçlü bir rakip var. Onun ses kalitesi gerçekten bayağı iddialı. Bir gömlek geriden geldiğini söyleyebilirim iPad'le kıyaslamak gerekirse. Ama genelde çok rahatsızlık vermiyor bu fark. Fakat şöyle bir rahatsızlık durumu söz konusu. Oyun modunda yatay modda tutarken, örneğin oyun oynarken maalesef ister istemez hoparlörleri kapattığımız için, çünkü direkt alt tarafa konumlandırılmış durumda, seste bir takım kayıplar söz konusu olabiliyor. Yani oyun oynarken belki şu şekilde tutmak gerekiyor. Şöyle avuçların içerisinde kavramak yerine. Bence artık buraya koymak yerine arka tarafta avuçla kapanmayacak bir yere konumlandırmak, tamam arka tarafta masanın üzerine koyduğumuzdan bir kayıp yaratıyor ama kimse de masanın üzerinde şöyleyken de bir şey izleyeyim demiyor açıkçası.
Evet.
Bir standın üzerine koyuyorsun genelde. O da çok sorun yaratmıyor.
Oyun performansı hakkında konuşmuştuk zaten başta ama tekrar belirtelim. Oyun performansı gerçekten tatmin edici seviyede.
Yani modern oyunların pek çoğunu tablette kurduk denedik. İşte Real Racing 3, Modern Combat 5. Bazen bana sosyal medyada da sorular geliyor. Neden sürekli aynı oyunları kullanıyorsunuz diye, ama grafik tarafında bu oyunların üzerine getiren çok da fazla oyun çıkmadı.
Bir de şimdi şöyle bir şey var. Hep bu oyunları denediğimiz için de biliyoruz.
Aynen.
İyi mi çalıştı, kötü mü çalıştı.
Gibi. Ama tabii gönlümüzden de artık 2016'da bir Real Racing 4, bir Modern Combat 6 gibi oyunlar da gelse de daha yeni cihazları daha yüksek zorlayıcı unsurlarla test edebilirsek. Bu oyunların hepsi işte Nova 3 Freedom Edition gibi bütün oyunlar bu cihazda sorunsuz çalışabiliyor. Hatta daha sonra çıkmış benzer fiyat seviyesine satılan kimi telefonlardan da daha iyi çalışıyor. Sonucunda büyük bir cihaz olduğu için Mesut, termal bütçesi daha geniş.
Evet, daha
işlemci tarafında tamam bir MediaTek ya da Qualcomm çözümü gibi çok ısınmıyor ama en nihayetinde bu işlemci de ısınıyor. Fakat telefona kıyasla kasa daha büyük olduğu için onun ikisini daha az hissediyoruz. Yani oyunlar konusunda bu tablet hakikaten vaatkar bir tablet. Hatta bizim Yunus'la beraber oyun oynarken ya dedi, bu tablete ben de sahip olsam, en azından biliyorsun uzun yoldan geliyor Marmaray'dayken
oyun oynasam.
Çünkü pilinin de oyun etkileri anlamında değerlendirdiğimiz zaman, ki pil performansına birazdan gireceğiz zaten, gerçekten iyi bir oyun cihazı.
Centiq test tablolarındaki sonuçları da kendi cihazınızla karşılaştırarak bir ön fikir sahibi olabilirsiniz. Tabii bunlar her şeyi belirtmiyor ama platformun gücünü belirtmesi anlamında, karşılaştırma anlamında işe yarar veriler.
Tabii hani İşlemcinin termal throttling sorunu yaşamadığını söylemiştik. Genel olarak tablet ısınıyor mu ısınmıyor mu, bir de o konuya bakmak lazım. Açıkçası ben arka arkaya birkaç oyun oynadıktan sonraki oyunlarla ilgili şunu söyleyelim. Bir oyun, yüksek grafik detaylarına sahip olan da bir oyun da olsa, maalesef tüm donanım yük altında tutmuyor. Özellikle grafik işlemci yüklendiği için işlemci kısmen daha az yük altında kalıyor. Dolayısıyla ısınıp ısınmadığını görmek için Centiq test ile çalışmak gerekiyor. Ben arka arkaya birkaç oyun oynadıktan sonra Antutu ile zorlayıcı olsun diye birkaç kere arka arkaya test yaptım. Genelde 40-41 derecelerin üzerine çıkmıyor bu tablet. Dolayısıyla ısınan bir cihaz değil.
Pil performansına gelecek olursak eğer, ben Tab S'yi Amerika yolculuğum sırasında test etmiştim. 10 saatin üzerinde video deneyimi yaşadım. Video izleyebildim o devasa ve 2K ekranda. Bu tablete geldiğimizde ise aslında sonuçlar çok da kötü değil. Aynı şekilde devam ediyor.
Çok kötü değil. Yani geçen senenin modeline göre tabii donanım kuvvetlendiği için birebir tam o rakamları yakalayamıyorsun ama benim yaptığım testlerde özellikle video izleme için konuşmak gerekirse 8-8,5 saat civarında bir performans elde edebilmek
için. Şimdi boyut küçülüyor tabii doğal olarak. Donanım da güçleniyor.
İstersen belli için, farklar söz konusu.
Evet, yerdar.
Tabii sonucunda şöyle bir durum söz konusu. Senin geçen sene kullandığın cihazla bu cihaz arasında da pil farkı söz konusu. 7900 mAh civarında bir pile sahipti. Şimdi buna baktığınız zaman 5800, ardından nereden baksın 2000 mAh gibi hissedili bir fark söz konusu.
Gerçekten.
Buna rağmen farkın bu derece olması aslında yüksek performans, ya yani performans artarken verimliliğinde arttığını gösteren bir unsur. Dolayısıyla 8 saat bölgesi bir tablet için bence çok iyi bir değer. Burada tek rakibi iPad. iPad'ler
%10 saat, 11 saat
civarındaki Apple'ın ilk iPad'den beri iddia ettiği rakamlar, ona doğru yürüyorlar ama hani bu tablet aldıktan sonra da 1 saat için biz tabii ki görevimiz gereği arada 10 dakika da olsa bunu belirtmek zorundayız ama pratik kullanımda çok kendisini belli edebilecek farklar değil açıkçası.
Son olarak şunu söylemek lazım. Android işletim sistemi ne yazık ki, ama ne yazık ki hala da tabletler için oturmuş bir işletim sistemi değil. Allah'tan Samsung ve benzeri firmalar özelleştirmeler yapıyorlar. İki uygulamayı falan yan yana görüyorsun, bir anlam kazanıyor tabletin arayüzü. Yoksa standart Android arayüzünde inanın tablet tam bir işkence halini alıyor. Ama Android tarafında çok ciddi çalışılması lazım. Yoksa zaten tablet pazarı gitgide düşüşe yaşıyor. Android tarafındaki tabletlerin canlanmasını beklemek oldukça zor bu taraf.
Ya zaten şimdi Google'un da kendi tableti var. Pixel cihazını verdikleri yine Nvidia tabanlı bir tabletleri vardı. Çok geç çıktı ve pek çok yere gelmedi. Evet, Nexus programında Google'un son dönemde Android tarafında çok da uygulama çalıştırma, ekranı ikiye bölme konusunda bazı deneysel çalışmaları var ama herkese standart olarak verebilecekleri bir olgunluk seviyesine ulaşmış değil. Belki yeni Android sürümünde göreceğiz bunları, ki bunların olması gerekiyor. Çünkü büyük ekran söz konusu olduğu zaman insanlar böyle şeyler istiyorlar. Mesela bu tabletin arkasında da yine bağlantı noktaları var. Eğer uyumlu bir aksesuar temin edersen klavyeyi de takıp bunu bilgisayar gibi kullanabiliyorsun. Her ne kadar bazı sınırlamaların olsa bile. Dolayısıyla yazılım tarafı önemli. Ben şunu görmek istemiyorum artık. Bu tablette bile hala var. Ayarlar menüsüne girdiğinizden telefon yönlendirmesi, telefon menüsü diye bazı şeyler karşına çıkıyor. Artık onlar olmasın. Yani sonucunda bu bir telefon değil.
Evet.
Android tabanlı tabletlerde 5 yıldır var.
Yani biraz hala da tablet, düzeltti mi?
Ya evet, yani biraz da tablete özel bir işletim sistemi kullandığını hissettirebilecek bazı argümanların olsun. Dediğin gibi Samsung'un bazı özelleştirmeleri var ama bunlar Android dünyasının genelini kümülatif olarak harekete geçirebilecek bir tablet yeterliliğine sahip şeyler değil.
Gerçi dün HTC One M9 Plus'ı yeniden başlatmam gerekti. Tabletiniz yeniden başlatılıyor dedi.
Yani işte Android'de hala bir takım metodik sorunlar var. Bunların çözülmesi lazım ama naçizane olarak ben kendi fikrimi söyleyecek olursam eğer çok ince, çok hafif bir tabletten bahsediyoruz. Yani 6 mm'nin altında bir kalınlıktan bahsediyoruz. Keza 380-390 gram civarında bir ağırlıktan bahsediyoruz ki 9.7 inç olan. 8'e gidersen tüy gibi zaten. Evet. Hani al çantana at, ihtiyacını duyduğun zaman hani unutursun bile belki çantana bıraktığını. Ağırlıklı olarak plastik kullanıldı ama metal çerçeveli şasinin güçlendirildiği bir tabletle karşı karşıyayız. Açıkçası şu an ülkemiz şartlarında alınabilecek en iyi Android tablet. Hani şeyi de test etmek isterdim. Sony tarafında Xperia Z4 gibi bir takım tablet seçenekleri var. Zaten. Ama onların fiyatları yüksek. Hem de Snapdragon 810'un da tabii kendine göre bir takım eksikleri var. Yine ülkemizin özelinde konuşmak gerekirse başarılı bir tablet. Ama ilk çıkış fiyatı biraz yüksekti. Şu an itibariyle de hani sonucunda dedin ya yazılım vesaire oturması gerekiyor. Fiyat anlamında özellikle iPad ile kıyaslarken biraz daha avantajlı olması gerekiyor ki kullanıcılar Android tarafına tablete çekilmesin.
Valla benim orada size tavsiyem eğer illa Android tablet alacağım diyorsanız Tab-C 10.5'lerin ikinci elleri temizleri 700 liraya kadar düşmüşlerinde ben çok takip ettim çünkü o piyasayı benim sevdiğim bir tablet. Onu da almanızı öneririm çünkü gerçekten tamam bu daha hızlı çalışıyor ama Tab-C 10.5 bence Android tarafında ekranıyla, pil performansıyla doyumsuz bir keyif yaşatıyor. Film izlemeyi seviyorsan, tableti sırf o iş için alıyorsan biçilmiş kafan abi.
Yani işte sen ben tableti niye istiyoruz? Bir toplantı vesilesiyle yurt dışına gittiğin zaman havada 5-6 saate geçirebilmek evet. için. Orada da işte Samsung tabletlerinin özelliği ince ve hafif olmalıdır. Yani hani diyorsun ki telefonun daha ince. Neredeyse iki telefon ağırlığında bir hacmi var. Dolayısıyla gerçekten kendi içlerinde avantaja sahipler. Yeni tabletleri ne zaman görürüz bilmiyorum. CES fuarında da işte Huawei'den sadece bir tablet görebildik. Çünkü tablet piyasası genel olarak küçüldüğü için üreticiler çok da yeni model çıkarma hevesinde değiller ama şu an için Tab-C'deki gerçekten genel paket olarak Android tarafındaki en heyecan verici tabletlerden bir tanesi.
Bu videomuzla Erdi ile beraber Samsung'un Tab-C2'sini inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.